Ayrım 21. Yağmurun 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 230. Belki yine yağmur olursun. Dalyan'da deniz kenarında küçük yaralı bir serçe yavrusu görmüştük, hatırlıyor musun? Başı bir yana yatmıştı, avucumun içinde küçücük bedeni hafif hafif seyiriyordu. Sen bana yıllar önce oradan denize girdiğini anlatıyordun. Çocukluğunun o güzel günlerini. Bir kez az kaldı boğulacakken Barış seni kıyıya çekmişti de kumun üzerinde dakikalarca tıpkı bu kuş gibi bedenin kıpır kıpır yatıp kalmıştın. Sonra iyileşmiştin ama. Belki bu kuş da bense elimdeki simit parçasından dökülen kırıntılarla serçe yavrusunu beslemeye çalışıyordum. Olmadı. Su içirmek istedim, onu da almadı. Derken avuçlarımın içinde seyiren bedeni yavaş yavaş hareketsizleşti. Onu toprağın altına gömüp üzerini örtmeye kıyamadık da bileklerimize kadar ıslanmaya aldırmadan suyun içine girdik. Avuçlarımda ölen küçük serçenin cansız bedenini törenle denize verdik. Onun artık ölü bir kuş değil de su olduğuna, dalga olduğuna, deniz olduğuna inanmıştık. Öyle inanmak istemiştik. Her gidişinde o serçe yavrusunu yüreğime bırakır öyle giderdin. Yüreğimde küçük, ıslak, yaralı bir kuşun kanatları sızlardı sen gidince. Bütün koyu dolduran o cılız, ince, tiz sesiyle ağlardı. Sen gidince benim içimde hep bir dal kırılırdı. Dalın üstünden o küçük serçe yavrusu pat diye düşüverirdi yüreğime. Bedeni yaralı, boynu bükük, acılar, korkular içinde. Sen gidince içimdeki o koca denizin suları çekilirdi de avucumdaki ölü kuş yavrusunu koyacak hiçbir yer bulamazdım. Günler ve geceler boyu merdivenlerden yukarı çıkan ayak seslerini dinlerdim. Evin önüne park eden ya da hiç durmadan gelip geçen araba seslerini. Bütün sesler yüreğimde inleyip duran yaralı kuşa basarak geçip giderlerdi başka kapılara, arka sokaklara doğru. Bütün telefonlara koşardım. Sen alo demezdin. Hep naber diye çıkardın telefonlara. Naber. Ben senin yüzünden hayatım boyunca bütün alolardan nefret ettim. Kapıda dönecek anahtar sesini beklerdim. Geceleri uykularımı bölen, evin içinden gelen bütün seslerin sana ait olduğunu sanır, telaşla kalkıp odalarda dolaşırdım. Karanlıktan hiç korkmadım ama gecenin boşluğu inmiş o buz gibi odalarda öyle yalnız kaldım, öyle çok üşüdüm ki bir daha içim hiç ısınmadı. Yine de o buz gibi soğuğun ortasında yıllarca seni beklemekten vazgeçmedim. İstediğin zaman gelir, dilediğin kadar kalır, sonra çıkıp giderdin. Kurallarını senin koyduğun, zamanını, süresini senin belirlediğin bir ilişkiydi bizimki. Yokluğunda bazen hepten gittiğini, seni bir daha göremeyeceğime inanır, hezeyanlara, korkulara kapılırdım. Seni kaybettiğime öyle çok inanmış olurdum ki, geri dönüp geldiğinde sevinçten çok öfke sarardı içimi. Kandırılmış, yalancı korkulara itilmiş, orada haksız yere günlerce unutulmuş hissederdim kendimi. Canım acırdı. Ben de senin canını acıtmak isterdim ama gücüm yetmezdi. Yapamazdım. Başımı çıplak göğsüne koyup dakikalarca kalırdım orada. Yokluğunda yastığından yavaş yavaş çıkıp giden kokunu içime çekerek. Ben senin en çok kokunu özlerdim. Yağmur kokardı senin bedenin. Bütün göğsünü kaplayan yumuşak ama güçlü tüylerinin arasından, meme başlarından, kol altlarından yükselen o tütün ve baharat kokusuna karışan taptaze bir yağmur kokusu vardı üzerinde. Sana seni özlediğimi hiç söylemedim değil mi? Sen başımı göğsüne koyduğumda içimdeki denizin nasıl yükselip ayağa kalktığını, ölü serçe yavrusunun kocaman dalgaların arasında su olup, rüzgar olup, deniz olup nasıl da yeniden canlandığını hiç bilemedin. Hiçbir şey yoktan var olmaz, varken tükenmez derdin her zaman. Bana kalsa seni de o serçe yavrusu gibi suya vermek isterdim. Su olacağını, dalga olacağını, deniz olacağını bilmek hoşuma giderdi. İçimdeki bu soğuk, gri mavi boşluğu da yanına katıp suya karışır giderdin belki. Ben de sana ait ne varsa alıp giderdin. Bilirim, su her zaman mutlu ederdi seni. Oysa şimdi bütün gece yağan yağmurdan sonra bu çamur ve balçık içindeki toprağın altında olacaksın. Biliyorsun, toprak olacaksın zamanla, balçık olacaksın, çamur olacaksın. Yeni ölüler katılacak aranıza, onların öykülerine karışacaksın. Boş ver, üzülme. Sonra belki bir çiçek olursun, bir ağaç kim bilir. Belki de zamanla küçük bir orman olursun. Yıldızlara bakmayı seversin sen. Ağaç olunca başını yine gökyüzüne verirsin. Ben seni hiç ağlarken görmedim. Bir gün gözyaşlarını hatırlar, ağlarsın belki. Bir damla gözyaşı yükselir yukarı. Gökyüzüne doğru gider bir bulut bulursun kendine. Yeniden yağmur olursun, dalgalara, denizlere yağarsın yeniden. Mezarının başına gelir miyim bilmem. Ama sana söz, her suya girdiğimde seni hatırlarım ben de. Sana suyu, dalgaları, denizi anlatırım. Denizin kıyısında, yakınlarında olmayı severdik ikimiz de. Sen de, ben de deniz çocuğuyuz ne de olsa. Sırf eğlence olsun diye vapurlara biner, vapurlardan inerdik. Ben dışarıda, kenarda oturmayı severdim. Sen bana bakarken suyun üstünde seke seke uçan kuşlar gibi bizi izleyen beyaz dalgaları seyrederdim. Bana baktığını bilirdim aslında ama bilmezden gelirdim. Kız Kulesi'ni seyrederdim, sonra sarayı, Ayasofya'yı, Sultanahmet'i. Farkında değilmiş gibi yapardım ama sen bana baktığını bildiğimi, dudaklarımın kıyısında saklamaya çalışıp da beceremediğim, orada öyle kıpır kıpır kıvranıp duran utangaç, mahcup, şaşkın gülümseyişimden anlardın. Uzanıp dudaklarımı sıkardın sevgiyle, saçlarımı okşardın. O zaman adını koyamadığım bir yazıklanmayla kavrulurdu gözlerim. Burnumun direği sızlardı, gözyaşlarım sanki yol bulamazdı da burun deliklerinden aşağı kaynayan sular gibi incecik akardı. Ellerin yüzümde, dudaklarımda, saçlarımda dolaşırken bile sevinemezdim. Saçlarımın üzerinde azıcık bir rüzgarda bile uçup gidiverecek kadar iğreti, kaygan, hafif bir eşarp gibi dururdu ellerin. Dudağımın kıyısında sonuna dek içilmiş bir sigara gibi. Sen gidince dudaklarım yanar, saçlarım üşürdü. Ben senin ellerine hiç güvenemedim ki. Ellerin bana ait değildi bilirdim. Ellerinde hep başka kadınların kokusunu içime çektim. Uzun sessizlik saatleriyle dönerdin eve. Sessizlik. Mutfakta kaynayan çaydanlık, kahve kokusu yanında ille de konyak. Bir de evin içinde oradan oraya dolaşan kararsız, ürkek, tedirgin ayak sesleri. Avaz avaz kavgalara yer yoktu. İniltiler, hıçkırıklar, fısıl fısıl hesaplaşmaların, çarçabuk gümüşeyen mırıltıların arasında kaybolup giderdi. Bir süre sonra çoktan sustuğu fark edilince yeniden başlayan müziğin sesi doldururdu evi. Başımı çıplak göğsüne koymadan hemen önce. Dört mevsim, kuğu gülü, belki de mavi filminin müziği. Hüzünlü bir şey de olabilirdi. Neşeli de ama ne olursa olsun müzik yeniden başlayınca ortalık yatışırdı. Baş başa kalırdık o zaman. En mutlu olduğum anlardı. Sessizce inip inip kalkan göğsünü, göğsünün altında sanki müziğe hep aynı ritimle tempo tutan kalp atışlarını dinlerdim. Önceleri her şeye tek başıma benim sebep olduğumu düşünüp ölesiye üzülürdüm. Yüreğim suçluluk duygusuyla, pişmanlıklarla kavrulurken içimdeki yangın yüzüme vurur, yanaklarım al al olurdu. O sırada sen bir sohbet tutturmuş olurdun benimle. Yokluğuna hiç değinmezdik artık. Birlikte gideceğimiz yerlerden, göreceğimiz filmlerden, keyifli ve güzel şeylerden söz ederdik. Sohbete katılırdım ama yalan söylediğini de bilirdim aslında. Sedef Adası'ndaki o plaja bir daha hiç birlikte gitmeyeceğimizi, Burgaz'da faytoncuların sonbaharda başıboş bıraktıkları atların ardından koşmayacağımızı, hayırsıza bakan o küçük çocuk parkında hiçbir zaman kaydırağın ucunda beni beklemeyeceğini, sinemalarda yeni başlayan o filme de benimle gelmeyeceğini bilirdim. Ama öyle uzun zamandır beklemiş, öyle çok özlemiş olurdum ki seni, o sohbet hiç bitmesin, başım göğsünden hiç inmesin isterdim. Günler sonra yeniden içime çektiğim kokunu yitireceğim diye yüreğim pırpır ederdi. Az sonra yüzümden, yanaklarımdan, bütün bedenimden aşağı taşan sıcağı sen de göğsünde hissederdin. Ne kadar sıcaksın sen böyle. Bunaldığını, benden sıkıldığını anlar, telaşa kapılırdım. Korku ve telaş içimdeki yangını körüklerdi. Sen başımı göğsünden aldığın zaman yanaklarımdan aşağıya akan gözyaşlarımı tutamazdım. Ne oldu şimdi? Niye ağlıyorsun? Yokluğunda içimi dolduran bütün acılar, o bomboş odalar, karanlık geceler, ıssız sabahlar, hepsi akıp giderdi yanaklarımdan aşağı. İçimden taşan o kaskatı kederi görüp her şeyi anlayacaksın diye ödüm kopardı. Özür dilerim baba, özür dilerim. Kaşlarını çatıp gülümserdin. Bir an içinde olsa şaşkın bir hüzün mü okurdum gözlerinde, yoksa pişmanlık mı? Kısacık bir an. Niçin özür diliyorsun Bulut? Sen ne yaptın ki oğlum? Başımı avuçlarının arasına alıp uzun uzun yüzüme bakardın. Suçlu ve kederli bir adam gibi bakardın. Bilmiyorum. Daha fazla bakmaya dayanamaz, kendini çekip sımsıkı sarılırdın bana. Sonra ayrılıp gözyaşlarımı silerdin. Tamam, ağlama artık. Ağlayan çocuklara dayanamam ben. Sen ağlama dedikçe daha çok ağlamak gelirdi içimden. Ne demiştim sana? Ağlayan bulut yağmur olur. Yağmur mu olmak istiyorsun yoksa? Gözyaşlarımı silen parmakların yavaş yavaş aşağı doğru inerdi. Önce boynuma, sonra kol altlarıma. Dayanamaz gülmeye başlardım. Hı, söyle, yağmur mu olmak istiyorsun? Sen beni çoktan yatağın üzerine devirmiş, tepeden aşağı gıdıklıyor olurdun. Evet, evet, yağmur olmak istiyorum, yağmur. Çığlıkların arasında kıkır kıkır gülen sesimize içeriden annem gelirdi. Daha odaya girer girmez yanaklarımda kuruyup kalmış gözyaşlarımın taptaze izlerini hemen fark ederdi. Ne oldu, gülerken ağladın mı sen bulut? Biz seninle bir olur, başımızı iki yana sallayarak yalanlardık. Yo, hiç ağlamadı benim oğlum. Annem inanmazdı. Yüzümü avuçlarının arasına alıp dikkatle gülümseyerek bakardı bana. Gülüşünün ardına saklamaya çalıştığı o bildik hüzünle kaygıyla bakardı. Gözyaşlarımı bulamasa da kıpkırmızı olmuş gözlerimden her şeyi anlardı. Beni ne zaman ağlarken görse söylediği sözler dökülürdü ağzından. Yıllardır oynanan bir oyun gibiydi bu aramızda. Aa, oldu mu şimdi? Biz size dünyanın en güzel isimlerini koyduk. Niye? Ben nerede, ne zaman ağlıyor olursam olayım, susar, bu soruyu annemden ilk kez duymuş gibi merakla kaşlarımı yukarı doğru kaldırarak sorardım. Niye? Annem zihninde hala akıp giden gözyaşlarımı silerken kocaman gülümserdi. Yüzünüz her zaman gülsün diye. Omuzlarımı sevinçle kaldırırken ben de gülümserdim. Aslında çoğu zaman biraz da ağlamak gelirdi içimden ama annem her seferinde bu oyunu öyle içten, öyle büyük bir coşkuyla oynardı ki onu yüzüstü bırakmaya, düş kırıklığını uğratmaya kıyamaz, hemen oracıkta susardım. Bu annemin yalnızca benimle değil, nerede ne zaman ağlayan bir çocuk görse hemen orada oynadığı, çoğu kez de çocukların yüzünü güldürmeyi başardığı bir oyundu. Biz size dünyanın en güzel isimlerini koyduk. O pırıl pırıl gecede sen annemle ağacın altında yatarken aniden belirip ay ışığını örten buluttan almışım adımı. O sıcacık yaz akşamında şeftali ağacının altında sen koymuşsun. Şeylerin adını koymak nasıl da önemliydi senin için. Duygular, içinden geçip geldiğin, içinden geçip giden yollar, bilinmeyenler, çözemediğin problemler, kadınlar ve diğerleri. Onlarla birlikte onların içindeki her türlü insanlık halleri. Her şey adını koyuncaya dek ilgini çekerdi. Hiç yaşamadığın duyguların, okumadığın kitapların ayağını bile sokmadan kıyısında durup şöylece bir baktığın suların adını koymakta ustaydın. Adını koyunca da ilgini yitirirdin. Ondan sonra arkana dönüp bakmazdın bile. Ben de adını koyacağın o şeylerden, o hallerden biri miydim senin için? Adımı koydun ve rahatladın. Bir daha da dönüp arkana bakmadın. Çarçabuk okuyup bitirdiğin bir mektup gibi bıraktığın yerde unuttun beni. Oysa sen o mektubu hiç almadın baba. Gözlerimin içindeki yalnızlığın başlığını bile merak edip okumadın. Bütün hayatıma sinen o koyu mavi ıssızlığı bir kez olsun görmedin. Biliyor musun, hayatım boyunca hep sana bir mektup göndermeyi düşledim. 22 yıldır hiç yazılmamış bir mektubun her gün yeniden değişen kırık dökük cümleleriyle büyüdüm ben. 22 yıldır sonu hiç gelmeyen o mektubun virgülünü, noktasını, son sözünü arayıp durdum. Gökyüzünde upuzun bir mektubun satırlarıyla yüklü, unutulup kalmış bir buluttum. Gelseydin su olup, yağmur olup yeryüzüne akacaktım ben de. Toprağa, suya, yağmura karışacaktım ama bıraktığın yerde unuttun beni, gelmedin. Şimdi hiçbir yere kaçamazsın artık. Bu mektubu satır satır okuyacaksın. Baba, önceleri bir babam yokmuş benim. Babaannem de, büyük babam da istememişler cezaevi kapılarıyla tanışmamı. Baba dediğim adam, sedef çerçeve içinde siyah beyaz bir fotoğrafmış. Gözlerinin mavi olduğunu bilmezmişim o zamanlar. Sadece bütün yüzüne yayılıp, çerçeveden taşan pırıl pırıl, ışıklı gülüşünü severmişim. Bir de babaannemin, büyük babamın ve annemin bitmez tükenmez bir sevgi ve hasretle anlattıkları o Yağmur adlı adamı, babamı. Annem seni alıp götürdükleri günün akşamında doğurmuş beni. Baba diyecek kadar dilim döndüğünde büyük babamı babam sanmışım. Sonra annemin ve babaannemin gösterdiği resimlerden tanımışım seni. Bulut, nerede oğlum baban dediklerinde gülücükler içinde ve telaşla evin her yanına yerleştirilmiş fotoğraflarına koşarmışım. Baba, baba. Hapisten çıkıp geldiğinde ben de 2 yaşımdaymışım artık. Kedi yavrularına, kaydırağı ve dalyan sahilindeki sandalları seyretmeye meraklı, biraz ürkek, duygulu bir çocukmuşum. En çok tren yollarında rayların üstüne konan kuşları acırmışım. Uç uç, çuğ çuğ, papa gelir seni ezer, anne ağlar. Anne ağlar, baba değil. Babalar ağlamazmış. Benim babam hep gülermiş fotoğraflarda. Ama seni ilk gördüğümde yüzünde gülüşün yokmuş. Belki de o yüzden fotoğraflardaki adamın babamın sen olduğunu anlayamamışım. Bulut, bak baban geldi. Hadi koş oğlum, sarıl babana dediklerinde bir koşu o bildik fotoğraflara gitmişim yine. Sehpanın üzerinden kaptığım kocaman fotoğrafın kucağımda etrafa sevinçle bakarken sen sessiz ve kupkuru hıçkırıklarla sarsılarak sımsıkı sarılmışsın bana. Sarılıp kalmışsın öylece. Neden sonra ayrılınca hazin bir gülüşle bir anneme bir de bana bakıp bu da senin gibi şeftali kokuyor demişsin. Elimden fotoğrafını aldıklarında baba baba diye ağlamış mıydım acaba? Büyük babam da babaannem de öldü. Annem de bu hikayeleri bana anlatmaktan hoşlanıyor artık. Kime soracağım ki? Ama kabul et, yeterince acıklı bir öykü bu, öyle değil mi? Sen acıklı bir öykünün kahramanlarından biri olarak yeterince acıklı öyküleri seversin. Sizin kuşağın öykülerini. Düşleri ellerinde kalmış çocukların, üzerine duvarlar yıkılmış dinozorların, kavgalarda vurulmuş kahramanların, sılalara savrulmuş kadınlarla bebelerin öykülerini. Ellerinde bir kök sardunya ile yollara düşenler, yol bulup da dönemeyenler, bildiklerini unutanlar, unuttuklarını bilmeyenler. Kendi melodramından başka hiçbir şeyle beslenemeyen yitik kuşak öyküleri. İtiraf et, bayılırsın bu öykülere. Yıllardır çekmediğin, çekemediğin, çekemeyeceğini bal gibi bildiğin o muhteşem filminde yegane malzemesidir bu melodram. Biraz yazıldı çizildi ama bizim kuşağın filmini henüz kimse çekmedi. Adını ne koymuştun? Senaryosu hiç bitmeyen, her gün yeni bir plan ekleyip gidip gelen sevgililerin arasında baş kadın oyuncusunu 6 ayda bir değiştirdiğin, aslında ardından yalnızca kendi orta yaşını sürüklediğin o hayatının filminin adı neydi baba? Elinde kendi kucağından büyük fotoğrafında karşında duran 2 yaşındaki oğlunda var mıydı o renkli sinemaskop karelerin arasında? Babam oradaydı benim, fotoğraflarda. Sehpaların, büfenin, televizyonun üzerinde, yatağımın baş ucundaki fotoğraflarda. Başımı fotoğraflardan alıp da sana baba demek kolay olmadı. Olmamış yani. Öyle yabancılık çekmemişim. Her istediğinde kucağına gelir, kollarımı boynuna dolayıp öpermişim ama bir süre inatla abi demişim sana. Abi. Babamı sorduklarında da aynı inatla o fotoğraflara gitmişim. Sen bıkıp usanmadan fotoğrafı başının yanına tutup, bak aynı, bu da baba, bu da baba diye bir kendini bir suretini göstermişsin. Neden sonra inanmışım fotoğraftaki adamın sen olduğuna? Neden sonra sana baba demişim? Büyük babamın arşivindeki siyah beyaz filmlerde belgeli. Apartmanın bahçesinde ağaçların arasında saklambaç oynuyoruz. Bana hadi babanı bul demişsiniz. Belli. Bunun bir oyun olduğunu farkındayım. Senin hangi ağacın ardında olduğunu da biliyorum aslında. Hoşnutum bu oyunun içinde olmaktan. Oradan oraya keyifle koşturuyorum. Sonunda buluyorum seni. Büyük buluşma, tıpkı o döneme ait yerli filmlerde olduğu gibi kollarımız sımsıkı sarıyor birbirini. Ayrıldığımızda dönüp kameraya bakıyorum bir an. Büyük babam kameranın ardından, hadi şimdi baba de demiş. Kamera yüzüme yaklaşıyor, yaklaşıyor. Ben gururla dönüp sana baba diyorum. Sesim duyulmuyor tabii ama dudaklarımın kıpırtısından belli. Sonra beni kucaklayıp havaya kaldırıyorsun. Dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. Mutluyum, mutlusun, mutluyuz. Hapisten çıktıktan sonra 1-2 yıl beraber kalmışız. Sonra da mecburi hizmete gitmişsin. Babam da yeniden fotoğraflara saklanmış. Pek hatırlamıyorum aslında. Karadeniz'deki sınıra yakın o dağ köyünü fotoğraflardan biliyorum. Annem, sen, senin kucağında da ben. Sağlık ocağına ait cepin önünde durmuşuz. 4 yanımız orman. Havadaki nem sisli puslu bir bulut olup inmiş, başımızın tam üstünde duruyor. Çam ağaçlarının arasından incecik bir çizgi gibi sızan güneş ışığı, yanımızdan aşağı akıp giden suda yansıyıp gelmiş, gözlerimi bulmuş. Gülümsüyorum ama yüzümü ekşitip gözlerimi kısmışım kucağında. Senin neredeyse kuzguni siyah saçlarının tersine, benimkiler açık kumral. Yine de birbirimize çok benziyoruz. Gözlerimiz yemyeşil ormanın içinden, yanımızdan akan çaydan sıçramış 4 mavi su tanesi gibi parlıyor. Bir de tenlerimizin rengi farklı. Fotoğrafın çekildiği zaman yaz, Ağustos ayı olmalı. Ağustos'ta annem adli tatile girince gelirmişiz senin yanına. Bütün yaz güneşten, rüzgardan yanıp kararınca senin rengin koyu buğdaya dönmüş. Ben senin negatifin gibi duruyorum, bembeyazım yanında. Belli ki yine kokunu özlemişim. Boynundan aşağı doğru hafifçe başımı yatırmışım. Farkında değilsin bunun. Sen o sırada alttan alan, suçlu bir gülümseyişin ardına sakladığın biraz mahcubiyet, biraz da kaygı ile anneme bakıyorsun. Annem gözlerini objektiften bilerek kaçırmış. Bireysel tarihinin bu anını belgelemek onun fikri değilmiş besbelli. Zamanın tam da bu anıyla barışık değilmiş. Yüzündeki şaşkın kederde her şey o kadar açık ki. Annemin elindeki süt yeni sallayarak senin üzerine yürüdüğü o an benim belleğimden mi çıkıyor gerçekten, yoksa ardından gelen sayısız ihanetlerin her birinde yeniden hatırlanıp yeniden dillendirilen, dillendirildikçe büyüyen, büyüdükçe beynimde daha çok yer eden öykülerden biri mi bu da? Sağlık ocağındaki kocası Almanya'ya gitmiş hemşire kızlardan biriydi galiba. Annem evin her yanına dağılmış kirli çamaşırlarını toplamaya giriştiğinde yatağın altında mı bulmuştu o süt yeni? Hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan ilk ihanetti. Keder yüzüne her ihanete biraz daha yerleşti ama hiçbiri annemi o ilk ihanet kadar şaşırtmamış olmalı. Ben onun yüzünde bir daha hiç o fotoğraftaki düş kırıklığı ve isyanla çerçevelenmiş şaşkınlığı görmedim. Seni çok özlüyorum Sedef, ne yapayım? Ben özlemedim mi? Allah belanı versin. 2,5 yıl sen orada yan gelip yatarken ben seni özlemedim mi? Yok, hayır, küçüktüm. Bütün bunlar benim belliğimden çıkıyor olamaz. Artık ihanetin çetelesini tutmaktan vazgeçtiği sonraki, çok sonraki yıllarda yalnızlık günlerinden birinde annem Nisan'la dertleşirken duymuş olmalıyım. Sen gidince annemin bomboş kalan dünyasını doldurmak için oradan oraya savrula savrula, çırpınarak, düşüp kalkarak çarçabuk büyüdüğüm o delikanlı günlerimde. Ben hep senin yokluğunda büyüdüm baba. Belki de bu yüzden gidiş gelişlerin arasında en kolay sen fark ederdin büyüdüğümü. Dur bakayım, yine ne çok büyümüşsün sen. Bulut büyüdü, sen büyümedin derdi annem. Büyüdüm, 6 yıl geçti. 6 yılın çoğunda babam bir fotoğraftan ibaretti. İlkokula başladığımda sen de İstanbul'a dönmüş, bir hastanede çalışmaya başlamıştın. Ama dönüp geldiğin yerde bizim yanımızda mutlu değildin. Doğum gününde hayalini kurduğu oyuncağı alamamış bir çocuk gibiydin. 6 yaşımın aklıyla ben bile görebiliyordum bunu. Annemle ben mi mutsuz ediyorduk seni? Başka bir kadın ve başka bir çocuk mu düşlemiştin? Suskun akşam yemeklerinden sonra çoğu zaman kendini tek başına bir odaya kapattığında ben de televizyonun karşısına geçer, içimden bunları düşünürdüm. Orada yapayalnız kalmanı içim razı olmazdı yine de. Seninle bir şeyler paylaşmak, seni mutlu etmek isterdim. Anneme belli etmeden gizlice yerimden kalkar, gelip bulunduğun odanın camına yüzümü yapıştırıp beklerdim. Beni fark etmeni beklerdim. Çoğu zaman fark ettiğinde içeriden Sedef diye bağıran sesini duyardım. Sen öyle bağırınca beni istemediğini anlardım. Annem de anlardı. Yanıma gelir, bir bahaneyle beni alıp oradan uzaklaştırırdı. Bulut gel oğlum, baban ders çalışıyor. Bazen de keyfin yerindeyse kapıyı aniden açıp beni kucağına aldığın gibi havaya kaldırırdın. Ben havada uçak olurdum, sen koşardın, öylece bütün evi dolaşırdık. İkimiz de kanter içinde yorgun argın yere düştüğümüzde dayanamaz, yüzümü gözümü mıncıklamaya başlardın. Ya sen ne güzel bir şeysin böyle. Kısacık bir an içinde olsa seni mutlu ettiğimi düşünüp nasıl mutlu olurdum. Ben de seni mutlu etmeye yetecek bir şeylerin olduğunu bilmek hoşuma giderdi. Ama sonra hemen yeniden durgunlaşırdım. Sigara içerken, televizyon seyrederken, annemle sohbet ederken gri mavi bir sıkıntı gelip yerleşirdi üzerine. Bir şey bekliyordun sanki. Gelip gelmeyeceğini bilmediğin bir şey bekliyordun. Tıpkı senin yokluğunda benim yaptığım gibi. Annem bu sıkıntılı, gergin bekleyişin içinde işiyle ev arasında koşturup duruyordu. Bir yandan senin yüzünü güldürmeye çalışırken, bir yandan da günlük geçim derdi ve her şeye rağmen beni mükemmel bir şekilde yetiştirme fikri oyalıyordu onu. Annemin seni de bu zemine, yaşamın tam ortasına çekme çabalarını çoğu zaman onu aşağılama gerekçesi yaparak büyük bir dirençle karşılardın. Geçim derdine düşmek, her şeyi bırakıp tek bir çocuğu, kendi çocuğunu kurtarmaya çalışmak. Düşlerinden vazgeçmiş küçük burjuvaların avuntularıydı bunlar. Oysa sen kutsal ideallerin, büyük düşlerin, derin denizlerin adamı. Olur muydu bizim sıkışıp kaldığımız o küçücük dünya, yeter miydi sana? Annem ara ara alıp başını gitmelerinden çok bu hiç bitmeyen hoşnutsuzluklarına, yakınmalarına, mutsuzluğuna üzülüyordu galiba. Büyük düş kırıklıklarının, sonu gelmeyecek bekleyişlerin altında ezilmektense üçümüzü bir arada tutacak küçük mutluluklar yaratmanın peşindeydi. Hafta sonu sevdikleriyle birlikte Burgaz'daki bahçede Kalabalık pazar kahvaltıları, küçük kaçamak gezintiler, gece yarılarına dek süren yemekler, uzun yürüyüşler, açan ilkbahar, yağan ilk kar, gün batımları. Ben çocuktum ne de olsa, hemencecik giriverirdim o buğulu, hafif ama yumuşacık mutluluk anlarının içine. O yıllarda adaya çoğunlukla Barış ve Nisan'la birlikte giderdik. Bazen Güney abi de olurdu. Sinem bebekti o zamanlar. Ben Sinem'le oynamayı, mangalı kim yakıyorsa onun başında durmayı, bahçede canım sıkılınca sokağın başındaki çocuk parkına gitmeyi severdim. Sense oyun bozan bir çocuk gibi direnirdin. Küçük mutluluklar küçük adamlar içindir. O bahçede seni hep elinde bir rakı bardağıyla homur homur homurdanırken, sağa sola söylenirken hatırlıyorum. Annemle Güney abi pek aldırmazdı bu hallerini ama Barış'la Nisan sinir olurlardı sana. Hele Nisan lafını hiç esirgemezdi. Kabul et Yağmur, mutsuz, huzursuz, uyumsuz bir adamsın sen. Zor adamsın. Bense sende hiçbirimizin göremediği çok önemli, çok değerli bir şeyler olduğuna inanırdım. İçinde, orada, göğsünün altında bir yerlerde. Her fırsatta başımı göğsüne koyup uzun uzun seni dinleyişim belki biraz da bundandı. Gözlerinin mavisini iyice grilik karışmaya başladı mı homurdanmaktan da vazgeçer, hepten susardım. Sonrası çok sürmezdi. Hiçbir şey söylemeden ortalıktan yok olurdun. Günlerce, haftalarca yok olurdun. Senden geriye evin her yerinde üzerinden bir giysi gibi çıkarıp bıraktığın o buz gibi mavi sıkıntı kalırdı. Ben o sıkıntının içinde boğulacak gibi hissederdim kendimi. Öyle kolayca razı olmazdım. Her yanımı saran bir öfke, bir isyan büyürdü içimde. Ardı arkası gelmeyen sorularla başıma geleni anlamaya çalışırdım. Annem bunalırdı. Ne diyeceğini, beni nasıl oyalayacağını bilemezdi. Uzaktaki bir hastaneden çağırdılar babanı. Biraz orada çalışacak. Kaç gün? Bilmem oğlum. Birkaç hafta, belki birkaç ay. Birkaç ayda kaç gün var? Bebeğim, bilmiyorum. O zaman biz gidelim oraya. Gidemeyiz Bulut. Dedim ya, uzak. Uzak, annemin yüzündeki kırgınlık ve kederdi. Sessizlikti, yalnızlıktı, bomboş odalardı. Uzak, o buz gibi mutfakta boğazıma dizilen lokmalardı. Sen gidince çoğunlukla sofra kurulmazdı bizim evde. Annem zaten yemezdi. Benim yemeğimi de alelacele mutfaktaki masaya hazırlardı. Orada tek başına otururken yokluğun çoğalırdı sanki. Tabağımdaki lokmalar büyür, etrafındaki dört duvar buz olurdu. Hep üşürdüm, içim titrerdi o mutfakta. Soğuğa dayanamaz, elimde tabağımla odaya televizyonun karşısına geçerdim. Televizyon seyrederken bir süre içinde olsa senin evde olmadığını, annemin mutsuz olduğunu, üşüdüğümü unuturdum. Çoğu akşam yemekten sonra televizyonun karşısında uyuyakalırdım. Annemin beni ne zaman kucağına alıp yatağıma bıraktığını hatırlamazdım bile. Gece yarısı uyandığımda yatağın içinde doğrulup sizin odanızdan sızan ışığa bakardım. Annem tek başına yatınca karanlıktan korkardı. Yalnız uyuduğu geceler odasında hep ışık yanardı. Belki ben uyuyup kaldıktan sonra gelmişsindir diye her gece uyanıp annemin odasındaki ışığı kollardım. Çocukluğum boyunca bir gece olsun akşamdan sabaha deliksiz uyumadım ben. Geldiğinde o ışığın söneceğini bilerek yıllarca her gece karanlığı bekledim. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun baba? Sen beni bütün çocukluğumu kopkoyu bir karanlığa tutsak ettin. Karanlığa. 21. ayrımın sonu, sayfa 242.